Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi mikrofonlarımız başında Profesör Doktor Psikiyatrist Medaim Yanık'la birlikte bendeniz efendim Psikolog Feyzullah Gürdaş. Mutlu evliliklerin izini sürmeye, hatta birkaç programdır da mutlu evliliğe giden yolda ilk adım olarak eş seçimi konuşmaya devam ediyoruz. Bu meseleyi konuşurken hocam kitabınız üzerinden gidiyoruz. Müsaadenizle bir tanıtayım. Birkaç programdır ilk kitabınız olan Deste İzdivaç Kim Kiminle Evlenirse Mutlu Olur isimli eseriniz üzerinden onun rehberliğinde aslında eş seçiminin nasılını, nedenini arıyoruz, konuşuyoruz. Bunu yaparken aslında önerdiğiniz bir model var. Belki kendine özgü bir çalışma, özgün bir çalışma. Hem Türkiye'de belki dünyada. Bu kitabın rehberliğinde aslında eş seçimini, doğru eşi bulmayı kolaylaştırmaya çalışıyoruz bir taraftan. Bir model sunuyorsunuz. Dilerseniz hocam birkaç programdır yaptığımız gibi bir özet yaparak, geçmiş programlarımızın kısa bir özetini yaparak, çünkü 5 unsur 4 kriter evet. Yaklaşımımız var, bu yaklaşımımız var. Bunun özetini yaparak başlayalım, bir de hatırlatma yapalım. Bizi ilk defa dinleyenler, geçmiş belki programları dinlemek isteyenler erkamradyo.com'da arşiv bölümünden geçtiğimiz programları rastlayabilirler. Çünkü biz biraz böyle üstüne koya koya, biriktire biriktire gidiyoruz, ilerliyoruz. Faydalanabilirler diyelim hocam, sözü size bırakayım, buyurun.
Evet, evlenmede hem anne babaların hem eş adaylarının evlenme sürecinde bilgi becerilerini arttırmanın mümkün olduğu kanaatindeyiz. Hem çiftlerin, evlenecek kişilerin hem anne babaların evlilikle ilgili bilgi ve becerilerini arttırabileceği. Bu model, önerdiğimiz model tam da bu bilgi beceriyi. Hem anne babalar için, o yüzden bu kitabın aslında muhatabı sadece eş evlenme sürecinde olan kişiler değil, aslında anne babalar da.
Evet.
Önerdiğimiz metot şu, iki kişiyi 5 unsur açısından değerlendirip, bunlar bir nevi fotoğraflarını çekip analiz edip, 4 kriter açısından da ne kadar uygun değil diye bakmak. 5 unsur şu, birbirlerini iki kişiyi fiziksel görünüm açısından değerlendirmek, çoklu zeka açısından değerlendirmek, kişilik açısından değerlendirmek, sosyal kimlik açısından değerlendirmek ve evlilik felsefesi açısından değerlendirmek. Sonra da bu iki kişinin birbirine ne kadar denk, birbirine ne kadar benzer veya farklı, benzer olmanın daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü şey, farkındalar mı ne seçtiklerinin? Dördüncü olarak da kötü kişiden uzak durmayı, riskli kişiden çok özel bir sebep yoksa uzak durmaları, zor kişiyi yönetip yönetemeyeceklerine bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu metot aslında kitap boyunca da nasıl yapılabileceğini anlatıyor. Bunu kişiye kendi başına yapabilme imkanı da veriyor. Bundan sonra da biliyorsun eş bulmanın 3 tane modeli vardı. Geçen hafta konuştuk.
Evet.
Tanışma, görücü usulü ve tanıştırılma. Esas olarak tanışma ve tanıştırılmanın ikisine de açık olmak gerektiğini söylemiştik. Her birinin kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardı. Şimdi eş arayışında ideal zaman meselesindeyiz.
Geçen programın kapanış sorusu benim oydu aslında. Hani ideal bir zaman var mı? Sizin öneriniz var mı? Evliliğe karar vermek, evlenmek
mutlak
için
değil,
diye.
Mutlak değil Feyzullah. Ama ideal bir zaman olduğu kanaatindeyim. Neden? Tezim şuna dayanıyor. Şimdi modern dünya kadın erkek ilişkilerinin çok erkenden gündeme geldi. Yani biyolojik değişimle beraber çok güçlü, hatta öncesinden itibaren bir kadın erkek ilişkisi mesajı bombardımanı altındayız. Uyaranı altındayız. Ama bir yandan da modern toplumlarda şu çok net, evlilik yaşları 25-30 yaş arasına gelmiş durumda. Yani Türkiye'de kadınların ortalaması 23, erkekler 25 gibi görünse bile, sırf üniversite mezunlarını düşünürsek, giderek daha onları esas alırsak daha da yükseliyor.
Evet.
Ve yükselme trendi devam ediyor. Bu şu demektir, 14-15'li yaşlar içerisinde başlayan kadın erkek ilişkilerinin ortalama işte 25-30 arasında eğer bir evliliğe dönüşüyor ise, bu arada geçen 15 sene nasıl idare edilecek? Batı toplumlarında bunun idare edilme şekli şu. Evliliğe kadar aslında bir dizi beraber yaşamakta dahil olmak üzere birleşme ayrılma, birleşme ayrılma şeklinde bir ilişkiler, yani aynı farklı kişilerle,
evet,
bir nevi ortalama 3-5 tane işte kalıcı uzun süreli bir ilişki yaşanıyor. Boyfriend, hani girlfriend dediği, kız arkadaşım, erkek arkadaşım dediğimiz süreç içerisinde yaşanıyor. 30'lu yaşlarda da işte bir kişiyle evleniliyor. Bizim gibi toplumlarda hani bunun bir evlilik öncesi cinsel yaşantının, birlikte yaşamanın da bir takım bir dizi inanç veya pratik sonuçlar, sorunlar açısından da hoş görülmediğini düşünürsek, en azından bunu hoş görmeyen bireylerin de önemli oranda baskın olduğunu düşünürsek, o zaman peki 15'li yaşlarda gündeminize gelen, hem biyolojiniz hem de sosyal olarak gündeminize gelen bir meseleyi 25'li yaşlardan sonra evlenecekseniz nasıl idare edeceksiniz? Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Hemen hemen herkesin yaşadığı bir gerilimle karşı karşıyayız. Bu gerilimi nasıl çözeceğiz? Bununla ilgili sadece bir problemle karşı karşıyayız. Şeyler ne olabilir? Bazı kişiler muhafazakar kesimlerde diyelim ki bu yaş ortalamalarından daha erken evlenme seçeneği var, ama herhalde bunun çok az bir istatistik toplumsal kesim için geçerli. Hani geleneksel usullerin dışında daha modern dönemlerde bu şu demektir: aslında üniversite yıllarında evlenmek demektir. Üniversite yıllarında evlenmek de şu andaki istatistikler oldukça az olduğunu gösteriyor. Çünkü buna bir takım maddi imkanlar gerekiyor. Çünkü ailelerin beklentisi, bir kişi okulunu bitirecek, işini yapacak, askerliğini yapacak, işte bir para kazanmanın düzeni olacak, kendi düğün masrafını neredeyse karşılayacak, ondan sonra evlenecek.
Şeyler için de sadece erkek için geçerli değil, askerlik vesaire, işini kurma, okuyan kızlar için de öyle. Şimdi ben şey çok sık duyuyorum mesela, biraz şey olacak ama latife, işte KPSS'ye hazırlanıyor kızımız diyen aileler çok, henüz daha hazır değil, KPSS'ye girecek de ondan sonra bir memur olacak vesaire, işini sahip, artık kızlarda da var bu.
Şimdi eğer diyelim ki 15'li yaşlarda bir başlayacaksa bir ilişkinin, 25 yaşında işte lise aşkınızla, lisedeki beğendiğiniz biriyle işte üniversiteden sonra evlenme olasılığınız, 15'te tanıştınız, 25, 10 yıl içinde aynı kişiyle kalarak evlenme olasılığınız oldukça düşük. Yani 40, benim deyimimle 40 kilometre maraton koşulabilir. Evet. Ama kaç kişi 40 kilometre bir maraton koşabilir? Doğru, %5'in muhtemelen altında. O zaman bu şöyle bir şey gerektiği anlamına geliyor: tekrarlayan ve bir müddet devam eden ilişkiler anlamına geliyor.
Evet.
Yani seçenek bu. Eğer erkenden kadın erkek ilişkilerine başlarsanız, biriyle bir duygusal şey yaşayacaksınız, ilişki yaşayacaksınız, birliktelik yaşayacaksınız. Bunun artık boyutlarını kişinin inancına, kültürüne göre değişiyor. Ama bunun 5-10 yıl sürmeyeceğine göre birkaç kişi ayrı kişiyle yaşamak demek. Hani bazıları bunu işte ne güzel ya, işte hayatı ve insanları tanıyorsunuz olarak,
tecrübe gibi,
tecrübe gibi adlandırabilirler. Ama bunun böyle bir boyutu olabilir. Ama bunun bayağı acı tecrübe boyutu da olabilir. Çünkü insan ilişkilerinde bağlanıp ayrılıp birleşip ayrılma süreci acı bir süreçtir. Bayağı bir negatif tecrübelere sebep olabilir. Erkek olmaya, kadın olmaya, ilişkilere karşı bayağı bir kızgın bir şekilde olabilirsiniz. Şimdi bu bağ niye yürümez? Hani bu çok erkenden başlarsanız bir ilişkiye niye yürümez? Çünkü zaten evlilik ilişkilerinde zor yürüdüğü bir dönemdeyiz. Yani Batı'da bu modelin olduğu, diyelim ki flört yöntemiyle işte 15'inde başlıyorsunuz, bir seri ilişkiler kuruyorsunuz, 30'unda evleniyorsunuz, ama o zaman da 40'ında boşanıyorsunuz.
Evet.
Neredeyse %50'sinin 40 yıllığına evlenmesi ve evlenen çiftlerin yarısı bir şekilde boşanıyor. Yani Batı modelinin ciddi problemli tarafları var.
Yürüseydi bu model, orada çok güzel yürümesi lazımdı.
Yürümesi
boşanma
lazımdı.
Rakamlarına yansıması lazımdı biraz.
Yani aklı başında herkes bu boşanma rakamlarının aslında oldukça yüksek olduğunu düşünüyor. Hani çok daha liberal akımlar, ya modern dünya böyle işliyor, bunda savaşmanın alemi yok, hı hı, diyen şeyler biraz o şuna da teslim olmuş. Yani bir şey, alkol madde bağımlılığı da böyledir, şu da böyledir, bu da böyledir, ne yapalım, hı hı, türünden var olan işleyişte pek norm üretmeyen, bir duruş sergilemeyen yaklaşımlar.
Ya mücadele edilmesi gereken bir şey olarak görmüyorlar.
Tabii mücadele edilmesi gereken, kabul edilmesi gereken, evet, sosyal trendler böyledir, yaşanır, kabul edilir şeklinde görüyorlar. Ama bir takım daha normların, değerlerinle baktığımız, herkesi bir kalıba değil ama bir takım idealleri de düşündüğümüz ilişkilerde sonuçta boşanma oranlarının yüksek olduğunu söylemek lazım. %50'ye dayandığında. Ha, boşanma oranlarının bence bir optimali vardır. Aşırı az olması da toplumda soruna yol açar. O yüzden Allah'ın hoşlanmadığı helaldir. Açılması lazım. Mesela boşanmayı Katolik nikahı gibi yaparsanız, boşanmayı hiç mümkün kılmazsanız orada bir dizi problem olacak.
Başka bir huzursuzluk kaynağı.
Tabii. Bazı çiftlerin gerçekten bir arada olmaması gerekiyor. Bazı kişilerin gerçekten evlenmemesi gerekiyor veya evlendiler, bu çiftlerin artık sürdürmemesi gerekiyor. Bu çünkü kendilerine de çocuklara da zarar. Öyle durumlarda bu işin önünü açmak gerekiyor. O yüzden, hı-hı, de bence bir optimal rakam var. Optimal şudur. Ne az ne çok. Boşanması gerekenlerin boşandığı, boşanmaması gerekenlerin boşanmadığı bir oran gibi, hı-hı, bir şey. Yani bunu da toplumsal rakamlarda bir yere getirdiniz. Onun hesabını yapmış değilim ama ne az ne çok makul diyebileceğimiz bir şey olduğunu söylüyoruz. Şimdi zaten evliliklerde yürümüyorsa, evlilikleri yürüten şey ne? Evli olmak aslında bir ilişkiden en az 4 açıdan farklı bir boyut sağlıyor. Hı hı. Bir kişi aralarında bir evlilik bağı olmaksızın bir arada olurlarsa, olmakla aralarında bir evlilik bağı olması. İsterse bunu hani şöyle bir aşağılama son derece zayıf bir yaklaşım. Ya bir tane imza mıdır bu iş? İki tane evrak mıdır bu iş? Hayır, o imza ile evrakla perçinlenmiş bir niyet, bir deklarasyon
var. Bir akit var orada.
Bir akit var ortada. Çok
kuvvetli bir şey.
O yüzden arasında ciddi bir fark vardır. Bana göre evliliği sürdüren en az 4 tane unsur var. Bir, evli olmak bayağı bir hani yakınlık, içinde cinsellik barındıran, düzenli cinsellik barındıran bir yakınlığın imkanını sağlıyor. İki, hukuksal hak ve sorumluluklar oluşuyor. İster seküler hukuk, ister dini hukuk anlamında,
evet,
iki kişinin birlikteliğinin bir hukuksal temeli oluyor. Üç, bu işin toplumsal kabulü oluyor. Toplumsal kabul ve deklarasyonu oluyor. Hem siz diyorsunuz ki biz evliyiz, aileler diyor ki bizim çocuklarımız artık evli. Toplum da diyor ki biz size şahit ettik, nikahınıza geldik, düğününüze geldik, siz evlisiniz.
Evet, kabul etmiş oluyorlar.
Bayağı bir İki kişi birlikteliğini deklare ediyor, aileler deklare ediyor, toplumda sizi kabul ettik diyor. Üç, bununla beraber bu evliliğe dini manevi boyutta eklenmiş oluyor. O yüzden mesele sadece bir kağıt veya imza veya evrak meselesi gibi basit bir mesele değil. Evlilik niyeti önemli mesele. O yüzden de mesela Kanada gibi toplumlarda eğer iki kişi evlenmeden bu iki senede birbirine yaşıyorlarsa artık evlilik hukuku dayatıyor. Devlet diyor ki siz iki senedir birbirinize aynı evde yaşadınız, beraber yaşadınız. Sizi artık evli gibi muamele ederim.
Hukuksal anlamda.
Hukuksal anlamda size evlilik muamelesi yaparım.
O zaman sorumluluk yüklüyorlar bir,
tabii,
şekilde birbirine.
Mal edinmede, mal ayrılmada ve hukuk süreci devreye sokuyor. Şimdi evliliklerin bile zor olduğu bir şeyde bu 4 tane boyutu bir ilişki içinde sürdürebilmeniz mümkün değil.
Yani evlilik şey olmadan, akit olmadan,
toplumsal kabul olmadan, yakın ilişki olmadan. Şimdi o zaman diyelim ki 18 yaşında tanıştığınız biriyle 28 yaşında evlenecekseniz 10 yıl nasıl sürdüreceksiniz bu ilişki? O yüzden yürümüyor. Hani 40 kilometre yürümek gibi, koşmak gibi niye zor? Bu şu demektir. Eğer erken yaşta bir eş bulma, eşleşme, ilişki arayışında olursanız, 28'de de ancak evlenebiliyorsanız bu şu demektir. Pratik olarak birkaç tane ilişkiye gireceksiniz, çıkacaksınız. İstemeden seçtiğiniz şey o. Çünkü insanlar bunun farkına varmıyor. Doğal biyolojik dürtüsü, beğeni, toplumsal dürtüyle herkesin arkadaşı var. Benim de erkek kız arkadaşım olsun diye ilişkiye yöneliyor. Ama kendisini sonrasında artık böyle bir sürecin içinde bulunuyor. En azından böyle bir yola girecekse de bunun farkına varması gerekiyor.
Evet hocam. Bir de bu evlenememe meselesi var hocam.
Evlenememe meselesi, evet, şimdi diyelim ki evlenememe meselesi aşağı yukarı Feyzullah toplumun araştırmalar şunu gösteriyor, daha doğrusu veriler, %4-5'i hayatı boyunca hiç evlenmiyor. Aslında toplumun %95'i bir şekilde bir eş buluyor hayatının bir döneminde. Ama bir yüzde toplumun 4-5'i hiçbir şekilde bir evlilik yaşamıyor. Şimdi acaba böyle 40'lı yaşlara kadar gelip de hani evde kaldı denen, erkek kadınlar için beraber kullanıyorum, evet, ben bunu. Yani kadın evde kalmışsa erkek de işte kaldım diyeceğiz de evde kaldı yani. Eş bulamama halini tanımlıyoruz. Bence erkekler için de evde kaldı rahatlıkla denilebilir. Şimdi ne oluyor? Bu kişilere eğer bazen danışmanlık olarak da bu oradaki şeyden biliyorum. Yani ne oluyor? Evlenememe halinin aslında değişik sebepleri var. Bir tanesi, bazı insanlar var ki hayatı boyunca kolay beğenmiyorlar. Biraz bu işler beğenme beğenilme karşılıklı. Beğeni sunduğun zaman beğeniliyorsunuz. Bunlar biraz daha obsesif yapıları var. Gerçekçi değiller. Kafalarında acayip bir idealleştirdikleri şeyler var. Bayan mükemmeli arıyorlar. Böyle olunca veya anneler babalar da buna eşlik ediyor. Sonuçta beğenme ve beğenmedikleri için beğenilmiyorlar. Ve hani sanki kızımız bey kızı, bey oğlu olmadan da olmaz türünden bir haldeler. Sonuçta bu zor beğenme beğenilmemeye dönüyor ve bir evlenememe haline oluşuyor.
Yani başta beğenmiyor, çok zor beğeniyor. Dolayısıyla bir taraftan da süreç geçiyor, yaş geçiyor. Sonra artık seçenekler de azalmaya başlıyor.
Aynen öyle. Balık teorimi biliyorsun. İstersen hatırlatalım. Balık teorisi şu. Şimdi eğer insanlar 25-26 yaşlar arasında en sık evleniyorlar ise, erkekler işte 25, kadınlar 23, toplum geneli için söylüyorum, üniversite mezunları biraz daha yukarıya çıkıyor. Şimdi o dönemde 100 tane kadın var, 100 tane erkek var. Bir sene beklerseniz bunların bir kısmı gitti. Birbirleriyle evlendi. İki sene beklerseniz var olan sizin neslinizden şey, özellikle kadınlar için daha büyük problem, yine gitti. Başkaları evlendi. Bir yere geldiğinizde aslında eşleşebileniniz matematiksel olarak azalıyor. Yani balığın mevsimi geçiyor. Balığın mevsiminde avlanmanız lazım. Balığa çıkmanız lazım.
Evet.
O zamanı atlatırsanız, geçirirseniz bu sefer balık tutma olasılığınız azalır. Bayağı matematiksel bir şey bu.
Evet. Karar veremeyenler var hocam.
Şimdi toplumda insanlar karar verip verememe açısından bir spektrumla dağılırlar. Bazı insanlar çok ani ve hızlı kararlar alabilirler. Bu bir binzaş özelliği. Mesela ben hızlı karar alabilen bir adamım. Bazı insanlar gerçekten karar alamıyorlar. Hani derler ya, karar vermek için işkence gibidir, Çinlilerin atasözü. Bazı insanlar sadece işte değil, ayakkabı alırken de, bir elbise alırken de, bir ev alırken de karar veremiyorlar. 50 kere gidiyorlar, geliyorlar şeyde. Şimdi bu karar verememe hali eş gibi çok büyük bir ilişkide de karar verememeye dönüşüyor. Bir karar veremediniz, iki karar veremediniz, üç karar veremediniz. Çünkü bu karşılıklı bir şey yani. Siz fırsatı yakalayıp evet demediğiniz zaman karşıdaki de bir dönem sonra çekiliyor. Yine balık mevsimi meselesi oluyor ve hani balık mevsimi atlanmış oluyor.
Evet.
Üçüncü şey, bir de aşk olmazsa evlenmem diyenler. Bunlar bir ideolojiye sahip. Romantik aşkı bekliyorlar.
Hı hı.
Hani o filmlerdeki gibi öyküsü güçlü olan acayip romantik bir şey. Olmazsa olmaz kardeşim diyor. Tanıştırılma usulüne tamamen karşı. Hı hı. Kendisi veya çevresi karşı veya bu konuda bir şey yok. Becerisi olan kimse yok. Bu geleneği yok bu işte. O mutlak beklediği aşık olmadan evlenme, hep ona bakıyor. Ben buna aşık oldum mu? Halbuki aşkın değişik şekilleri var. Biraz da ilk bakışta aşka bakıyorlar onlar aslında.
Evet.
Halbuki aşkın en az 4 tane şekli vardı. İlk bakışta aşık oluyorsun. Belli bir fark etmeden bir iş ortamında aşık oluyorsun. Belli bir etkileşim içerisinde aşık oluyorsun ve evlilik süreci içinde aşık oluyorsun. Bunlar bir nevi böyle ilk birine ikisine sadece bakıyorlar.
Ve prim veriyorlar.
Prim veriyorlar. Bu olmayınca da evlenmiyorlar. Bir yaştan sonra da aşık olma kapasitemiz de azalıyor aslında. Yani çok daha 30'lu yıllara geldiniz, 35'e geldiniz, dünyanın halini, her şeyini gördünüz, negatif örnekleri gördünüz. Bazı böyle şıp sevdiz, kolay aşık olanlar dışında aslında yaşla beraber aşık olma potansiyelimiz azalıyor, yok olmuyor. Ama azalıyor, daha rasyonel, daha gerçekçi, daha hayatın her şeyini bilenlere dönüşüyoruz. O yüzden de hani yaşınız ilerledikçe romantik aşkla evlenme olasılığınız biraz daha düşüyor.
Evet hocam.
Bir diğer neden uzun ilişkilerden yorgun çıkanlar. Hani dedik bir ilişki yaşarsınız, bir ikinci ilişki. Biri 3 sene sürer biter, diğeri 2 sene bir süre biter, biri 4 sene biter. Bir anda 7-8 seneniz geçti. Bir kendinize geliyorsunuz ki ilişkilerden artık yorgun olmuşsunuz. Kimseye güvenmiyorsunuz. Sizin sanki şanssız biri olduğunuzu, sizin başınıza iyi bir şey gelmeyeceğini düşünüyorsunuz. Devam ettirmek neredeyse artık yani o yorgun ilişkilerden sonra bir nevi hevesiniz de kaçıyor. Bir evliliğe gitme olasılığınız azalıyor.
Evet.
Son şey evlenemeyenler içindeki gruplardan, ben onlara sahipsizler dedim.
Evet.
Sahipsizler şu anlamda, hani evsiz barksız anlamında kullanmıyorum. Burada özellikle çevrelerinde tanıştırılmaya yardımcı olan kimse yok. Yani felsefik olarak buna karşılar. Şöyle, herkes kendi işini bulmak, kendi başına bulmakla sorumludur gibi bir felsefeye inanıyorlar. Ve anneleri inanıyor, babaları inanıyor, çevreleri inanıyor. Bu kişiler bir nevi hani çevrelerinde kendisine eş bulma süreçlerine yardımcı olabilecek bir şey, insanlar yok. Çünkü cidden de hayat kariyer açısından da çok talepkar. Bazı insanları düşünün, kariyerlerine çok büyük ağırlık veriyorlar. Kafalarında şöyle bir şey var: önce kariyer, sonra evlilik. Fena iyi okul, çok çalışıyorlar, iyi okullar kazanıyorlar, okullarda çok çalışıyorlar, iyi yerlere gidiyorlar, iyi yerlerde çok mücadele ediyorlar. Ama bir gün artık evleneyim dediğinde çevresinde kimse olmamış oluyor. Onlara bu anlamda destek olacak, yardımcı olacak kimseler de olmuyor. Bu kişilere ben sahipsizler diyorum.
Evet hocam, bu bölümde karar verme süreçlerine biraz değinelim. Yavaş yavaş artık şeyin sonuna geliyoruz. Eş seçimi sürecinin sonuna geliyoruz. Eş arayışında ideal zaman konuşuyoruz. Ve bununla beraber bir karar verme ile ilgili neler söyleyebiliriz? Karar vermeyi kolaylaştıracak bir tavsiyelerimiz ya da bir
ideal modelimiz var mı? Feyzullah, ideal zamanda benim önerim, sonuçta ben şu zamanda evlenebilirim dediğiniz zamanın 1-2 yıl öncesinde böyle sağa sola bakıp eş arayışına açık olmak. Hani 28'inde evlenecekseniz, ailenizden birileri 28'de evlenmişse, 25'te evlenmişse, 18'inde evlenecek biri gibi bir ilişki aramak bir dizi probleme muhatap olmanıza sağlar. Yani kadınlarla erkeklerle sosyalleşmek illa yakın ilişki içinde olmayı gerektirmez. Yani sınıfınızdaki bir kızla konuşmak, erkekle konuşmak başka bir şey. Yakın ilişkiye evlenecekmiş gibi bir ilişki içinde olmak başka bir şey. Benim önerim aşağı yukarı, hani mesela diyelim ki okul bitiminde evlenecekseniz, işte 3'te 4'te sağınıza solunuza bakmak. Yani lisede bakmaya kalkmamak.
Hı hı.
Çünkü sürdürülebilir bir şey değil. Karar verme meselesinde biliyorsun kitabımızın 5. bölümü, son bölümü de karar verme meselesiydi. Şimdi ilk soru şu: son karar veren kim?
Evet.
Feyzullah, son karar verenin bizzatihi evlenecek kişiler olması gerekiyor. Sanırım bu modern dünyada da böyle, psikolojik olarak da böyle, bizim kültürel hukukta, dilimizde de böyle. Son karar verenin, bu karar verenin kişinin niyetinin, rızasının, isteğinin olması gerekiyor. Çünkü sonuçta bir evlilik ilişkisi insan hayatındaki en önemli ilişkilerden biridir. Ve bunun sorumluluğunu da her bir kişinin, kendilerinin alması gerekir. Son karar verenin aile olmaması gerekir. son karar aileler rehberlik eder. Ama son karar verenin bizzat kişinin, evlenecek kişilerin kendisinin olması gerekir.
Zaten galiba hani bahsetmiştik önceki programlarda da, aradan önce de, Türkiye'de olsun şeyde olsun artık bu konuda şey yok.
Yani, bu pek bir tartışma meselesi değil.
Değil artık.
Yani görücü usul dediğimiz şey artık yok gibi. Yok hükmünde bir şey. Tanıştırılma usulünde de aslında kişiler kendisini kararını veriyor ve bu böyle olması da gerekir.
Yine şey soru, en çok sorduğumuz sorulardan biri. Aşk ile akılcı analiz arasında nasıl bir denge olacak? Yani evlilik kararı için aşk zorunlu mu sorusu.
Evet. Aşkı nereye koyacağız?
Nereye koyacağız? Duyguyu nereye koyacağız?
Yani aşk
koyacağız?
Olmadan evlenmeyecek miyiz? Aşık olmadın ama sadece duygusal, yani duyguları hesaba katmayacak mıyız?
Evet.
Şeyde. Bence ben iki şey söyleyeyim. Bence aşk ve beraberindeki olan, hani aşk bir duygu ise eğer, bir duygusal hal ise, bir duygunun olması gerekiyor. Benim önerim şudur, duygu hissetmediğiniz bir kişiyle evlenilemez. Yani en azından şöyle söyleyeyim size, negatif duygu hissettiğiniz biri ne kadar ananıza babanıza uygun bir gelin veya damatsa evlenilemez. Yakın insan ilişkilerinin en temel şeyi duygudur. Ve aşk bir insanın başına gelebilecek en güzel şeylerden biridir. Bence buradaki en temel şey, hani bir böyle mutlak anlamda aşık olacak kadar istemek bir uçta ise, kişiye karşı hiçbir hani duygu hisset, ortalama bir duyguda bir şeyler hissediyorsun ama aşk değil hali, başka bir şey. Bir de bir kişiyi duygusal olarak itici buluyorsun neredeyse. Yani aklı başında görünüyor, iyi okul bitirmiş görünüyor, işte ailesi ailene uygun, terbiyeli çocuk, terbiyeli kız. Ama sen duygusal olarak ona ısınmayı bırak, hiç itici geliyor. Mesela itici geldiği bir durumda asla hangi akıl neyi gösterirse göstersin, ya ileride iyi olur demek büyük bir risk olmak. Benim kanaatim, hani uzman kanaati, böyle bir durumda duygusal olarak iticilik olduğunda kesinlikle evet dememek.
İleride severim.
İleride severim son derece yanlış bir iş. İleride son derece yanlış bir iş. Burada aşık olma, iki ucu, hani illa aşık olmuş olmam lazımı mutlak şart değil. Bir sıcaklık hissinin olmuş olması yeterli kabul ediyor. Ama aşık olmuşsan şöyle bir şey düşünsene. Hem aşık oldunuz hem de ananıza babanıza göre uygun da, her şeyde yerini yerinde uygun da. Mükemmel bir şey.
Çok iyi.
Yani buna bir itirazımız yok. Ama sadece aşk ile akılcı analiz arasında bir denge yapmamız lazım.
Ya şimdi şu soruyu belki sormaları gerekiyor değil mi? Bir kitapta da vardı hatta. Aşk sözcükleri fısıldayan, romantik, işte güllere boğan, sürprizler yapan bu kişi aynı zamanda evine ekmek de getirebilir mi? Nasıl bir insan?
Evine ekmek getirebilir mi? Çocuklara babalık yapabilir mi? Sana sadık kalabilir mi?
Bu soruyu da sormak lazım.
Sorumluluklarını yap. Aynen bu. İşte zaten İdeali bu ikisini birlikte değerlendirmek. Çünkü bazı insanlar çok iyi bir aşık olabiliyor. Ama mesela çoğul aşık o. Onun derdi, hali aşklar yaşayıp çiçekten çiçeğe uçmak.
Aşkın kendisini seviyor.
Aşkın kendisini
buna
seviyor.
Buna bağımlı gibi.
Şu andaki şeylerden bir tanesi, unsurlarından biri sizsiniz. Sizden sonra bir arı gibi başka bir çiçeğe gidecek.
Sıkılabilir.
Yani. Bunu eğer satın alıyorsanız, yani çünkü ben bunu alayım da sonra elimde tutarım falan diye hikaye. Doğasına aykırı bir şey. O çiçekten çiçeğe gidecek. Veya diyelim ki beklediğiniz romantizmi şeklen çok hızlı götürüyor. Ama bir avcılık yaparken bunu yapıyor. Şimdi bazılarının kötü niyeti yok, bazıları da planlı, becerikli yapıyor bunu. Veya onun doğası böyle zaten aslında. Doğası gereği birine diyelim ki malı olana kadar yakın ilgi gösteriyor ama aynı zamanda dövebiliyor da. Severim de döverim de diyor.
Evet.
Tamam. Şimdi o yiyeceğiniz dayakları da göze alabiliyorsanız o sevgiye evet demeniz lazım. Çünkü psikopatın, beyaz yakalı psikopatın şeyi o. Çok romantik seviyor ama ondan sonra hep malı gibi de dövüyor.
Ya da hakaret.
Veya hakaret ediyor, aşağılıyor. bir ilişkinin ki size getirdiği romantizmle güvenirliği arasında beraber bir değerlendirme yapmanız lazım.
Tam da burada hocam. O zaman bu kararı verirken ne diyoruz? Uygunluk analiziyle birlikte duygulara bakmak.
Evet.
Bu biraz şey, zor bir mesele. Ama önerdiğimiz neler var?
Önerdiğimiz şey şu. Şimdi duygusal his yokla aşk arasında bir çizgi çizdiğinizde bir de uygun uygun değili beraber yapmak. Şimdi uygun uygun ikisini böyle düşünürsek bir kişi hem diyelim aşıksınız hem uygun, tadına doyum olmaz, kaçırmayın. Bir kişi uygun ama hiç ona duygusal bir yakınlık hissetmiyorsunuz. Bence bunu da dışına, buna da evet dememek lazım.
Hiç duygusal his yok.
Hiç his yok.
Gibi görünse bile.
Hayır. Buna kesinlikle evlilik ilişkisi sadece bir ortaklık ilişkisi değildir. Yakın bir ilişki olduğu için duygusal ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman sürdürülebilir değildir. Bir de aşıksın ama hiç uygun değil. Bu da çok tehlikeli. Buna da yani bu kişi güvenilir değil, evine ekmek getirebilecek ki değil, çok eşli, psikopatik özellikleri var, aldatma potansiyeli yüksek, işte şiddete uygun, hiç çalışma şeyi yok, hayatı boyunca çalışmayacak, birbirinizden acayip farklısınız bir sürü unsur içinde. Böyle bir ilişkiye de sırf duygusal olarak hissettiniz diye devam ettirmemeniz lazım. Çünkü evlilik ilişkisi anlık bir ilişki değil ki. Uzun süreli bir ilişki. Bu kişiyle beraber çocuk yetiştireceksiniz, hastalanacaksınız, ev borca gireceksiniz. Yani bir dizi hayatı daim ettirmek için yakın ittifak halinde olmanız gereken bir süreç var.
Evet, bizim oraların deyimiyle hocam tuz yükünü sırtlanacaksınız.
Aynen öyle.
Yani nihai karar sonuçta ne tek başına duyguyla ne tek başına analizle, çünkü yani evlilik kararı da herhalde öyle sizin tabirinizde bir Excel kriterlerine, verilerine dökülecek bir şey değil. İkisini beraber bakmaya çalışmak çok önemli. Duyguları da dinlemek, sezgiyi dinlemek çok önemli. Bu sizin faydalandığınız şeyler vardı, kitaplar vardı bununla alakalı. Kitapta da bahsetmiştiniz.
Şimdi bu
sezginin gücüyle alakalı.
Aynen öyle. Literatürde, karar verme literatüründe aslında direkt evlilikle ilgili değildi bu. Fakat hani bu decision making process diye geçen, karar verme süreci diye geçen bir literatür var. Hatta bundan bir tanesi Kahneman, Daniel Kahneman Nobel ödülü aldı. Nobel ödülü alan ilk psikolog. Yaptığı şey insan zihni nasıl karar veriyor? Bunların şeyi genel olarak diyelim ki bir mal satın almada.
Evet.
Veya herhangi bir iş kararı nasıl alıyor? Ben oradaki aslında içeriği alıp evlilik içeriğine ben dönüştürdüm. Yoksa bunların orijinalinin hiçbiri evlilik karar verme süreciyle ilgili değil. Dinleyicilerimize de önerebileceğimiz aslında 3 tane kitap var bu karar verme ile ilgili. Bir tanesi Malcolm Gladwell'in Blink diye, Düşünmeden Düşünmenin Gücü diye çıkan kitabı. Sanırım Mediaset Yayınları tarafından çıkmıştı. Blink, göz kırpmak anlamına geliyor. Aslında kitabın içeriği şey şu, bazen çok hızlı bu karar vermeyi, sezgisel karar verme dedik ya biz. Çok hızlı bir anda, diyelim ki bir kişi şöyle bir öykü anlatıyor. İşte bütün süreçlerde orijinal olduğunu düşünen bir heykelin karşısına uzman biri geçiyor. Şöyle bir bakışta diyor. Nasıl? Hani bütün kimyasal testler yapılmış, eski birkaç şey. Hayır diyor, bu yeni. 50 yıllık, 100 yıllık. Nasıl bildin? Bilmem, bildim. Daha ileri araştırmaları sorunca gerçekten de adam haklı çıkıyor. Şimdi diyor ki bir uzman öyle bir gözle bir anda bakıyor ki aslında niye öyle söylediğini bilmiyor ama bir karar çıkıyor ondan. Şimdi o yüzden de karar verme, aslında ustalaştığımız meselelerde doğru karar vermek daha önemlidir. Klinisyen olarak sen de bilirsin. Bazen diyelim ki tanıyı biz çok hızlı sezeriz.
Çünkü bu daha önce çok karşılaşmakla, ustalaşmış olmakla ilgili.
Aynen, beyin devrelerimiz, zihin devrelerimiz aynı şeye muhatap ola ola aslında bir şeyi görüyor ve biliyor mesele. O kanaati var, bir tarzı var. Matematiksel bir veya akılcı analiz süreci, mantıksal bir süreç yapmaksızın biliyor. Fakat bu bilmenin avantaj ve dezavantajları var. şey, bu literatür, karar verme literatürü biliyor. Buna güvenebiliriz ama sonuna kadar güvenemeyiz. Mesela pazarlama alanında uğraşanlar bizim bu anlık karar verme sürecimizin inceliklerini biliyorlar ve süpermarketleri buna hitap edecek şekilde dizayn ediyorlar.
Mağazaları, süpermarketleri.
İnsan zihninin o anlık olarak sezgiyle karar verme yönünü biliyor. Sizin o onu kandıracak şekilde
biraz manipüle ediliyoruz.
Yani. Tabii manipüle ediyoruz. Çünkü karar verme sürecinin birçoğu bu oradaki çalışma iş dünyasından gelmiş bir şey. Sonuçta aslında iki tane karar verme sistemi var. Birinci karar sistemi adına sezgi dediğimiz karar verme. İkinci daha analizci, daha hesap kitap yaparak karar verme. Birinci iki yöntem de aslında bir bilme meselesi. İkisinin de meşruiyeti var ama ikisinin de avantaj dezavantajı var. Bu birinci sistem, sezgisel sistem dediğimiz şey izlenim ve eğilim üretiyor. Daha otomatik ve hızlı işliyor. Aslında bir nevi sonuca ara basamaklar olmaksızın ulaşıyor. Gerekçeyi arkadan getiriyor.
Evet, hızlı karar vermemizi sağlıyor.
Ama yanıtları atmayıp yanlış da yapabiliyor. Avantaj dezavantajlı var. Ama buna ustalaşmaya ihtiyaç var. İyi sezgi için.
Hı hı. Öyle doğuştan insan sarrafı olmak diye bir şey yok aslında.
Bu sürece duygular bayağı etki ediyor. Ruh halimiz negatifse kararlarımızı etkiliyor.
Geçmiş yaşantılar, travmatik belki yaşantılar.
Ama avantajı ne biliyor musun? Karmaşık sorunlar değil. Çünkü ikinci sistem, bu analizi sistem, insan zihni aslında belirli sayıdaki faktörü ancak eş zamanlı düşünebiliyor. Mesela diyelim ki hani 5 unsur 4 kriter.
Evet.
5 unsurun altında şeyler var. Aslında matematiksel olarak bunları arda arda getirmek kolay bir iş değil. Bayağı bir enerji.
Tabii zihinde hepsini birden gerekiyor. Tutamayız.
O yüzden de kitabımızın sonunda böyle bir kağıt kalem süreci oluşturuyoruz. Yani bu türden bir analiz yapabilmek için kağıt kalem kullanıp üzerine düşünmeniz gerekiyor.
Yani aslında belki dinleyenlere hani söyleyebileceğimiz bir şey, herhangi bir konuda karar verirken avantajlarını, dezavantajlarını, artı yönlerini, eksi yönlerini ve zihnimizde alıp vermektense bir kağıda dökmek her zaman daha kolaylaştırıcı karar verme açısından.
Bu analizci, hesap verici ikinci yöntem daha yavaş. Çünkü hesap yapıyorsun. Basit sorunlar için daha iyi ama kompleks sorunlarda o kadar iyi değil. Aslında bu da hata yapabiliyor. Çünkü çok sayıda faktör olunca bunu sürdüremez hale geliyor. Peki, şimdi eğer karar verme süreçlerinde düşünürsek hatalı karar verme şeyi nasıl olabilir? Eğer eş seçimiyle ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olmadıysanız bir şekilde yani bu işte biraz ilgilenmek, kafa yormak, biraz kitap okumak, bir nevi bir düzey oluşturmak lazım. Yani bir tecrübe oluşturmak lazım.
Tecrübeyi oluştururken yani bilgilenerek, kitapları okuyarak, üzerine düşünerek, konuşarak sezgiyle karar verme şeyimizi de arttırıyoruz aslında.
Tabii,
değil mi?
Tabii.
O gücü de arttırıyoruz.
Akılcı ve duygusal karar arasında bir denge sağlamamız lazım. Dış gözlemcinin fikrini almamız lazım. Travmatik ilişki deneyimlerinin bizi belirlemesine izin vermememiz lazım. Bir başka ilişkiden veya evdeki ortamdan hani kurtulayım diye hızlı evlenme kararı almamak lazım.
Bu da
lazım.
Önemli bir şey hocam. Yani çok yoğun bir şeyden çıkıyor. Bir ayrılık acısı yaşamış, zor zamanlar geçiriyor. Sanki bir çivi çivi söker diye hemen bir evlenmem lazım, evleneyim, başka bir ilişki. Bazen büyük sıkıntılara yol açıyor.
Veya ev ortamı huzurlu değil. Bir nevi evden uzaklaşmak için ilk bulduğu kişiyle evleniyor.
Yağmurdan kaçıp doluya tutunma ihtimali çok sık rastlanıyor.
Bir başka şey, evlenince değişir yanılgısı. Yani açıkça bazı işaretleri görüyor ama ben onu değiştiririm, evlenince bu değişir deyip küçümsüyor.
Yani varsa bir sömürülme, şiddet vesaire aslında bu evlendikten sonra devam edecek. Belki artarak devam edecek.
O hani kötü, zor ve riskli dedik ya, aslında bunlar devam edici şeyler.
Evet. Evet.
Mesela bir şeyle aslında birbirimize uygun olduğumuzu anladım ama Geri dönemedim.
Geri dönememe de önemli değil mi hocam? Evet. Yani bir kere artık yola girildi, fark ediyoruz ama geri dönemiyoruz. Burada hatalardan
aslında bariz fark etmişseniz, hani bu bir kararsızlık hali değil hayatınızda. Her şeyde siz karar veremiyorsunuz, oradan kaynaklanmıyor ama açık bir şey gördünüz, geri dönmek bir maliyet üretse bile uzun süredeki maliyet daha yüksek olabilir.
Evet hocam. Peki hocam, şöyle bir toparlasak.
8 tane öneride bulunayım.
Öneride bulunalım hocam.
Evet, 8 evet. tane de
böylece
öneride
kapatmış
bulunayım.
Olalım.
Kapatmış olalım. Eş ilişkileriyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştir. Yani bu alanda biraz okur yazar ol. Arkadaşlarına muhabbet et. Bir anlama çabasına gir. Bu kitapta önerilen 5 özellik yaklaşımı kullanmayı öğren. 5 unsur, 4 kriter yaklaşımına 5 özellik diyorum. Bunu kullanmayı öğren. İşe yarar bir yöntem. Bunun içindeki sosyal kimlikteki uyuma özellikle dikkat et. Yani sosyal kimliklerin birbirlerinden bariz farklılığı hayatınızı, iki kişinin hayatını derinden etkiler. Hem tanışma hem tanıştırılma metoduna açık ol. Herhangi birine devre dışı bırakma. Evlilik zamanından 1-2 yıl öncesinden eş aramaya başla. Böyle çok erkenden başlama veya gecikme. İkisi de tehlikeli. Yani balık zamanını doğru seç. Hem rasyonel aklı hem duyguları beraber önemse, aşkı da önemse, uygunluk analizini de önemse. Hem sezgilere bak hem de analiz yap. İkili eş zamanlı kullanma. Bir de kararınız mutlak olmasa bile en azından ağırlıklı karar olmalı.
Bu da önemli hocam. Son şey de önemli. Buna biraz vurgu yapar mısınız?
Yani ağırlıklı karar şu. Hani bir spektrum gibi düşünürsek, mutlak hayır, mutlak evet uçlarda ise, ağırlıklı hayır orta, ağırlıklı evet, mutlak evet. En azından ağırlıklı evet olması lazım. Daha aşağısı kurtarmaz.
Mutlak olması şart değil.
Evet.
Ağırlıklı evet olsun.
Evet. Bir ağırlıklı evet olması lazım. Eğer son cümleler, kişiler kitabın sonunda bir karar çizelgesi var. Aslında bir kişinin kendi başına doldurabileceği şeklinde bütün bu süreci nasıl yapacağını gösteren bir çizelge süreci var. Kişiler bu çizelgeyi kafalarında bir aday var ise onunla onu doldurarak analiz sürecini yapmış olabilirler.
O zaman hocam şöyle bitirelim. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, merak edenler için Hay kitaptan çıkmıştı. Desti İzdivaç, Kim Kiminle Evlenirse Mutlu Olur adlı kitabınızdan faydalanabilirler.
Evet, yani hem kitaptan faydalanabilirler hem de Feyzullah yakın zamanda bu kitabın eğitimini açıyoruz.
Evet.
Uzaktan eğitimle yapacağım. Yani aslında Türkiye'nin neresinde olursanız olun, bir bilgisayara sahipseniz ücretler makul olacak. Bu kitabın içeriğinin bir eğitimini, 3 saat süren bir eğitimini tasarlıyorum. Nasip olursa bu da ilgilisine faydalı olabilir.
İnşallah, inşallah hocam. Böylelikle hocam programın da sonuna geldik. Değerli dinleyenler, bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Bu programda da kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medayim Yanık'la Mutlu Evliliklerin izini sürmeye o ilk adım, eş seçimi, doğru eş seçimi üzerine konuşmaya devam ettik. Bu sanırım bu son programda eş seçimiyle alakalı. Biz tekrar evlilikler üzerine konuşmaya, eş ilişkileri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim.